Medyapod'undan herkese merhaba. Pandeminin yeni bölümündesiniz. Bu bölümde Amsterdam'dayız. Karşımda benim eski çalışma arkadaşlarımdan Oktay Kalenderoğlu ve onun eşi, sevgili arkadaşım Özlem Kalenderoğlu. Yok, Özlem Uyan Kalenderoğlu, değil mi?
Evet.
Ben her programa girişte bir hata yapmazsam olmuyor. O artık benim imzam gibi bir şey oldu. Yapacak bir şey yok. Nasılsınız?
İyiyiz. İyi olabildiğimizce iyiyiz diyelim.
İyiyiz, gayet iyiyiz. Yani bir sağlık sorunumuz yok. Herkes gibi bu günleri yaşıyoruz.
Şahane. Karantinada kaçıncı gününüz arkadaşlar, hesaplayabildiniz mi?
Yani ben bir aydan uzun bir süredir evden çalıştığıma göre saymıyorum gün gün ama bir ayı geçti diyebilirim.
Ben de 18 Mart'ta Amsterdam'a döndüm. Bir işlerim vardı, İstanbul'daydım. 18 Mart'tan itibaren bir ay oldu işte. Bugün Nisan'ın ortasındayız. Bir aydır bu günleri yaşıyoruz, evet.
Hı hı. Tamam. Böyle biraz daha gündemin içinde kaybolmadan aslında sizin Amsterdam hikayenizi birazcık aktarmak önemli olur diye düşünüyorum. Siz ne zamandır Amsterdam'dasınız? Neler yapıyorsunuz? Böyle bir kısaca anlatmak gerekirse.
Biz Aralık 2018'de geldik. 1,5 yıla yakın bir süredir Amsterdam'da yaşıyoruz. İşim dolayısıyla taşınma kararı aldık buraya. Ya aslında zaman da o kadar çok çabuk geçti ki şimdi 1,5 yıl derken ben de bir değişik hissettim.
Şaşırıyorsun değil mi?
Evet, gerçekten. Yani mevsimlerin geçişini görmeye başladık artık. Geçen sene bahar şöyleydi, işte hava bu kadar bu zamanda ısınmamıştı falan gibi artık böyle karşılaştırmalar yapabiliyoruz. Yavaş yavaş buranın yerlisi olmaya başladık bence.
Evet.
Oktay'la da biz bir bankada çalışıyorduk ama Oktay bankada kameramandı. Çünkü öyle fantastik bir insan kendisi.
Evet, ben de burada şimdi biraz dil öğrenmeye çalışıyorum. O konu üstüne biraz yoğunlaştım. İşte yabancısı olduğumuz bir dil o, buradaki Flemenkçe. Onun haricinde işte İngilizceyle hayatını sürdürebilsen de yine de burada yaşamak istiyorsan illaki kendi dillerini bir yerden sonra daha derine gitmek için bilmen lazım. Onun haricinde Uber Eats'te çalışıyorum part-time olarak. Yani akşamları insanlara yemek taşıyorum. Ve üniversitede buranın dilini öğrenmek için kursa gidiyorum. Haftanın 4 günü. Örgün olarak.
Vay, bravo. Tam bir şey. Öğrenci hayatına geri dönüş.
Yani evet, bir üniversite öğrencisi olduğumu söyleyebilirim. Amsterdam'da 2 tane üniversite var. 6 ay birine İngilizce kursuna gittim. Şimdi ikinci diğer üniversitesinde de 4 ay bitti. Hollandaca kursuna gidiyorum.
Oktay, bunu hiç konuşmadık. Sen ama karantinada Uber Eats'e devam etmiyorsun değil mi? Ama aslında o sistem devam ediyor mu? Londra'da devam ediyor çünkü.
Evet, burada da devam ediyor. Ben şu anda dediğim gibi bir aydır buradayım. Ya şöyle, hayatıma devam edebildiğim için şu anda o işi yapmıyorum. Yani bir ayda çalışmıyorum. Ama yani görüyorum çevrede. Sistem devam ediyor. Hatta geçen bununla ilgili bir haber izledik. Siparişler geçen seneye göre artmış. Hani şirketlerden siparişler azalmasına rağmen sistem sürüyor. Ben hani dediğim gibi hayatımda şu anda çalışmadan devam edebiliyorum. İdare edebiliyorum yani. Onun için şu anda yapmamayı düşünüyorum. Çünkü çok insanlarla teması olunan bir iş.
Tabii.
Yani çok fazla restorana girip çıkıyorsun. Bir sürü apartmana girip çıkıyorsun. Eve girip çıkıyorsun. O yüzden şimdilik evdeyim. Karantinadayım.
Evet, riskli. Peki Amsterdam'da karantina nasıl başladı? Yani böyle karantinanın ilk gelişini nasıl hatırlıyorsunuz, nasıl hissediyordunuz? Gerçi sen Amsterdam'da değildin Oktay ama Özlem sen bir de yalnızdın.
Ya evet, şöyle işte artık Şubat'ın ortalarından itibaren bu konu sürekli konuşulmaya başlamıştı. Zaten ilk vakada 27 Şubat'ta açıklandı. Hollanda'nın güney tarafına İtalya'dan gelen bir Hollandalı kadının işte ilk vaka olduğu açıklandı. Olay da biraz çabuk ilerledi Hollanda'da. Çünkü tam böyle bir festivale denk geldi. Hollanda'nın güneyinde işte her sene o döneme denk gelen bir festival var. Orada işte 2-3 gün boyunca sürekli insanlar birbirleriyle çok fazla temas halinde sokakta işte partiler falan. bu virüsü çok ciddi bir miktarda birbirlerine taşımışlar. O yüzden hem o bölgede çok yoğun bir hastalık bulaşma durumu oldu. Hmm. Hem de çok beklenmiyordu sanırım. Yani bu kadar hızlı yayılması. O bölgedeki sağlık çalışanları da biraz korunmasız yakalandığı için çok ciddi anlamda o bölgedeki sağlık çalışanları da hastalandı. Hollanda'nın ilk karantinaya aldığı bölge orası. Güney Brabant bölgesi olarak geçiyor. Orası karantinadayken hani sürekli oradan haberler duyulmaya devam edilmesine rağmen ki küçük bir yer Hollanda, küçük bir ülke yani. Biz işe gidip gelmeye devam ediyorduk. İşte biz Amsterdam'da oturuyoruz ve Amsterdam'da çalışıyorum. Ama gün içinde sürekli işte tren ağını kullanıyorum. Küçük bir ülke olduğu için hani başka şehirlerde yaşayıp Amsterdam'a çalışmak için gelen çok fazla insan var. Aslında o dönemde biraz belki de hazırlıksızlığın devamı gibi oldu. Çünkü işte evden çalışmaya biz ancak 13 Mart'ta başladık. 14 Mart gibi. Yani böyle 2 haftalık bir süre hala devam etti. İşte ilk önlem paketini de 15 Mart'ta açıkladı zaten hükümet. Şunu belki belirtmekte fayda var. Hala Hollanda'da bir tam karantina yok. Yani işte Türkçe'ye çevirirsek entelektüel bir karantina uygulamaya çalışıyorlar diyorum. Evde kalabildiğiniz kadar evde kalın. Mümkün olduğunca hani bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsanız az çıkın. Ama onun dışında bir sokağa çıkma yasağı falan yok.
Restoranlar kapalı, barlar kapalı, işte okullar kapalı. Üniversiteler kapandı. Hepsi online eğitime geçti. Ben de işte üniversitede bir eğitim sürdürüyordum. Onlar da online sisteme döndüler. Herkes Zoom üzerinden işte sanal sınıflar oluşturarak eğitime devam etmeye çalışıyor. Ya işte insanlar bunu deniyorlar şimdi. Yani yolda görüyor, deneyerek görüyorlar. Yani sonuçları nasıl olacak? Hani iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor? Tam kestiremiyor insan. Evden çalışabilenler evden çalışmaya başladı. İşte şehire gittiğinizde restoranlar kapalı ama paket servisler devam ediyor. Birçok restoran tadilata girmiş. Burada da inşaat sektörü devam ediyor yani. Herkes işler yapıyor.
Evet, burada.
Ya evet, böyle ilk o yani diğer ülkelerdeki panik havasını ben açıkçası burada çok fazla hissetmedim. Hani direkt bir karantina ilan etmedikleri için de onu hissetmedik bence. İşte bazı başka ülkelerde yaşanan bu market yağmaları falan burada sadece 1-2 gün falan oldu. Boyutları bence diğer ülkelerdeki kadar da büyük değildi benim gözlemlediğim kadarıyla. Onun dışında hani bir anda o 1-2 günlük paniğin dışında hemen insanlar normal rutinlerine geri döndüler. Zaten bence birçok iş evden yapılabiliyor Hollanda standartlarında. Ama işte maalesef sağlık çalışanları her ülkede olduğu gibi burada ilk ve en çok etkilenen çalışan kesim oldu.
Evet. Yani peki o zaman şöyle bir şey söylenebilir mi? Ben bazı haberlerde görüyorum bu ifadeyi çünkü Hollanda'nın sürü bağışıklığı benzeri bir strateji takip ettiği konuşuluyor mu? Orada bunu nasıl telaffuz ediyorlar?
İlk başta bu telaffuz edilen bir şeydi. Tam İngiltere gibi böyle hani bağıra bağıra biz kesin sürü bağışıklığını uygulayacağız demediler. Ama şey dediler işte hani biz sürekli uzmanlara danışıyoruz. Hani bu uzmanlar da mesela işte şu an okulların açık olmasının herhangi bir sıkıntı yaratmadığını söylüyorlar dediler bir süre. Sonra dediler ki işte biz işte sürekli uzmanlara çalışıyoruz ama bir yandan da işte sağlık çalışanlarının mesela çalışmaya devam etmesi lazım. İşte onların çocuklarının da bir şekilde okullar tarafından ilgileniyor olması lazım. Hani böyle birçok sektör var. Biz o yüzden okulları kapatmıyoruz dediler. Biraz geç kapattılar yani çünkü okulları. Ve böyle hep cümle aralarında da işte hani bir şekilde de biz toplum olarak bağışıklık da kazanılmasının faydalı olabileceğini düşünüyoruz. İşte tamamen karantina uygularsak karantinayı kaldırdıktan sonra tekrar bir peak yaşanabilir. Bir anda tekrar çok ciddi anlamda hasta sayısında artış olabilir. Hani bunu yaşamak istemiyoruz. Sağlık sistemimiz yeterli. Hani o yüzden hani hasta olan insanlara yeteceğini düşünüyoruz. Elimizdeki imkanları deyip hala da bir karantina, tamamen bir karantina uygulamadılar zaten.
Ayın 15'inde Sağlık Bakanı ilk bu paketi açıklarken bayıldı mecliste. Ondan sonra Sağlık Bakanımız değişti mesela. Yani bu işlere başlarken Sağlık Bakanı farklıydı, şu anda farklı.
Bu enteresanmış. Oktay, kayıttan önce şu rakamların açıklanış biçiminden bahsettin ya, bence o da önemli. Hı. Özlem'de bu az önce sağlık sistemi yeterli dediler dediği için hatırlıyorum. Ondan bahseder misin?
Olur. İşte burada yani dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da saat böyle 2.5 civarı gündüz. Her gün Sağlık Bakanlığı rakamları açıklıyor. Kaç kişi hastaneye bugün yatırıldı? Yoğun bakım yatak sayımız var, belli bir sayı. Galiba 1900 olması lazım. Bunun her gün doluluk oranını paylaşıyorlar. İşte diyorlar bugün 1500 yatağımız dolu. 42 tane yatağımız daha boşa çıktı. Ya da 30 tane yatağımız daha doldu. Ve onun şeyini görüyorsun yani. Doluluk oranını görüyorsun. Yani Türkiye'de de bunu yüzdeyle paylaşıyorlar. Yani tam iyi bilemiyoruz hani nedir bu rakam. 10 bin tane mi var burada mesela, biz biliyoruz 500 tane yoğun bakım yatağı daha var hani kapasite olarak. Onun haricinde insanlara mümkün olduğunca hastaneleri burada da almamaya çalışıyorlar. Hani son raddeye gelene, ya bizim anladığımız kadarıyla dayanabildikleri kadar evlerinde dayansınlar. Hani galiba entübe duruma geçmeleri gerekiyorsa hastaneye alalım. Çünkü o hastaneye de yönetilebilir kılmaları gerekiyor sanırım. Şey, çünkü fullerlerse sistem işlemez. O şekilde kontrol altında tutuyorlar gibi gözüküyor.
Peki sizin için karantina nasıl geçiyor arkadaşlar? Neler izliyorsunuz? Neler okuyorsunuz? Neler pişiriyorsunuz?
Ben işte hafta içi aslında bir rutin oluşturdum. Evden çalışıyorum. Belirli bir saat aralığında da çalışmam gerekiyor. Çünkü sürekli iletişim halindeyiz diğer ekip arkadaşlarımla. O yüzden işte sabah saat 8.30 gibi bilgisayarımı açıyorum. Akşam 6.30-7'ye kadar bilgisayar başındayım. Çalışmanın dışında tabii hani artık o yol kısmı falan yok. Evet, bir anda evet. Bilgisayarı kapattığın anda kendini evinde buluyorsun.
Yani çok uzun olmasa da o yolculuk, olmaması yine farklı
yine
bir şey.
Yine farklı
yani.
Bir şey, evet.
Bilgisayarı kapatıp mutfağa geçiyorsun. Evet. Akşam oluyor.
Ya şöyle, Oktay'ın burada olmadığı dönem evden çalışmaya başladığım ilk haftaydı. Tabii onun öncesinde de hani uzun bir süre çalışmaya devam ederken sürekli bu virüs salgının gelişimi sürecinin stresi içerisindeydim. Bir de Oktay'ın hani Türkiye'de kalması gerekecekti. İşte orada uçuşlar falan da iptal edilince ben çok uzun bir süre burada yalnız kalacağım galiba endişesine de girmiştim. Çok daha depresiftim ve işte tabii olay çok daha sıcaktı. Sürekli dünyayı takip etmem gerekiyor benim. İşim gereği birçok ülkeden sorumluyum ve orada ne olup bittiğini sürekli takip etmem gerekiyor. Hem de tabii hem Hollanda'yı ve hala hem de Türkiye'yi takip ediyorum yani. Çok daha depresiftim. Bir iki hafta çok kötüydüm. Yani ne bir şey okuyabildim, ne bir şey seyredebildim. İşte burada sokağa çıkma yasağı yok. Oturduğumuz yer işte çok güzel, parka yakın, ormana yakın, çıkıp dolaşabilirim. Ve en fazla 3 insan falan görürüm yani muhtemelen. Ama o 2 hafta hiçbir şey yapamadım. Sonra Oktay geldikten sonra hayatım böyle bir anda bambaşka bir safhaya geçti diyebilirim. Yani çok şükür hani hasta değiliz. Yakın çevremizde hasta olan insanlar yok. O yüzden hani sadece olayın genel negatifliğini yaşıyoruz ama hani evin içinde onu çok da hissetmemeye çalışıyoruz açıkçası.
Ya ben yani ben hayatımdan çok memnunum.
Ben de memnunum ya, parantez.
Fena değil gibi yani, nasıl desem, işte normal yine rutinimiz var, her sabah 8 gibi falan kalkıp normal bir kahvaltı yapıp, hani normalde de zaten hani hayatımızda olan şey bu, o saatlerde uyanıp kahvaltı yapıp. Sonra Özlem işte akşam 6'ya kadar çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Yani bu kriz dönemi onun işlerini biraz arttırdı. Yani ben de bisikletlerim var. Onlarla teknik olarak oynuyorum. Onu söküyorum, bunu takıyorum, bir şeyler yapıyorum. Hiç ellemediğim kameralarımı tekrar çıkartıyorum. Bir şeyler deniyorum. Sürekli bir şeyler inceliyorum. Hani böyle sanki bir şeyler geçecekmiş gibi. Hani geçtikten sonra... Hani bir de öyle bir şey var ya, hani acaba bir şeyler geçmeyecek mi yani, hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak mı diye de düşünebilirsin. Aha. Ya da böyle normale dönerse şunu bunu yaparız diye kendine böyle bir hazırlama süreci de olur. Biraz öyle, biraz işte karamsar.
Evet.
Kitap okuyayım, dergi okuyayım. Ya ben şundan bahsetmek isterim ya, bu birçok insanda vardır galiba. Ya ben Türkiye gündeminden kopamıyorum. 1,5 yıldır Hollanda'da yaşıyorum ama her sabah Türkiye'de yaşıyormuşum gibi. Sabah kalkıyorum, Twitter'a bakıyorum, haberlere bakıyorum, YouTube'da Türkçe içerikler izliyorum. Yani akşamları yine açıp saatinde, akşam yemeği saatimize denk geliyor. Fox Haber falan izliyorum. Yani Türkiye gündeminden çıkamıyorum yani. Bu muhtemelen bende de vardır yani, bu şey yapamıyorsun.
Evet. O... Ya ben Fox Haber izlemiyorum açıkçası, şimdi itiraf edeyim, ama ben de Türkiye gündeminden kopamıyorum elbette. Yani bu çok kolay değil zaten. Hiç yalnız değilsin bu konuda.
Evet, şu an içinde bulunduğun bir dönemde hiç mümkün değil bence.
Ya evet, yani böyle hani seçim dönemlerinde falan keyifli gelir ya Twitter. Böyle çıkamazsın hani o sürekli kendini güncelleme. Gündem manyaklığı oldu. İnsanlar sürekli birbiriyle bir şey paylaşıyor. Bu paylaştığı şeyleri sen biliyor oluyorsun. Hani komik fotoğraf gönderiyor, ne bileyim bir haber gönderiyor falan. Ya o kadar şeyiz ki artık kimsenin gönderdiği şey sana böyle yeni bir şey gelmiyor.
Evet, zehirliyoruz aslında böyle bir...
Ya kara bir delik yani, bitmiyor yani o. Bilmiyorum ne olacak. Ya elbet sıkılacağız bundan ama yani şimdilik bir ay gerçekten o Türkiye gündeminin çılgın hızı. Dünya gündemi de hızlı ama biz yine bir ekstra durumumuz var yani.
Tabii canım, bizim antrenmanımız var çünkü. Her zaman depar atabiliriz bu konuda. Hiç eksiğimiz yok maşallah.
Evet.
Güzel yemekler pişiriyor Oktay.
Evet, o konuda bayağı geliştik ya böyle.
Ay neler.
Yani kereviz, ıspanak, zeytinyağlı şeyler. Böyle.
Enfes pırasa. Enfes.
Durup rakı sofrası kuruyoruz.
Hala rakımız var, bitene kadar böyle bir şeydeyiz yani.
Yani böyle bir keyifli geçiyor açıkçası yani, bir şey değil. Havalar o kadar güzel ki son bir aydır. Yani Hollanda'nın havaları işte İngiltere gibi diyebiliriz zaten, çok yakın coğrafyalar.
Evet.
Sürekli yağmur, çamur, gri, ama bugünler o kadar güzel ki yani böyle geçtiğimiz hafta sonu neredeyse işte Paskalya tatilinde yani güneşin altında hissettiğim kesin 30 dereceyi falan vurmuştur.
25.
İnsanlar şort, tişört, arabaları üstü açık geziyor. Ya böyle çılgın. Burası çok sportif bir ülke. İşte bisiklet hani normal hayatta var. Ayrıca spor olarak da çok yapılan bir şey. Koşu. Herkes koşar aşağı yukarı burada. Yani şu anda çıkın sokaklara, herhangi bir karantina durumu göremiyorsunuz.
Yani sokaklar da dolu aslında.
Ya gün içinde dolu. Ya biraz tabii ki var. O şey var yani. Kesinlikle normali gibi değil. Ama yine de hiç yok diyemeyeceğim yani. Çıktığınızda ne bileyim, ben bugün mesela bir koşuya çıktık. Hani böyle biraz köşe kapmaca gibi yapıyoruz. İşte insanları görünce sağa kaçıyoruz, sola kaçıyoruz, bir şeyler yapıyoruz falan. Nehrin kenarından dönecektik yani, kafamızdaki rotayı oluşturmayı. Nehrin kenarına bir çıktık ki Allah'ım, bisiklet grupları, koşu grupları falan böyle hop hemen geri döndük. Biz yine kuytu kuytu bir şekilde eve gelebildik.
Peki karantina bitince ilk önce ne yapacaksınız? Hiç düşündünüz mü?
Valla bence karantina bitince en azından bir süre, ne bileyim, atıyorum sen belki düşünüyorsundur şu bara gideceğim, sevdiğim şu restorana gideceğim falan. Hiç öyle bir şey yapamam ben yani. İnsanlarla tekrar öyle bir araya gelebileceğimi sanmıyorum. O yüzden benim kişisel olarak karantina bitince şunu yapacağım diyeceğim hiçbir şey yok. Yani şu anda yapamadığım bir şey yok. Eminim.
Yani arkadaşlarımızla görüşmüyoruz. Çok büyük bir arkadaş çevremiz yok burada ama yine de hani birileriyle buluşup bir şeyler konuşabilmek, bir iki bira içebilmek güzel olabilir. Öyle bir şey yapabiliriz. Türkiye'ye gidebiliriz, gidebilirsek. Annemiz babamızı görürüz, güzel olur yani. Çünkü şey, çok sık gidemiyorduk ama şimdi bir de hani istesen de gidemiyorsun gibi üstünde böyle bir yükü var yani bu durumun.
Evet, evet, ben de.
Yani hani böyle şu an istesem de gidemiyorum. Bu biraz ağır geliyor bana düşündüğüm zaman.
Mesela yaz tatili yemez yani, ben gidemem.
Gerçekten.
Çok uzun süre bence de normale dönemeyeceğiz. Yani şu an işte birçok insan, bunu dinlediğim podcastlerde karşılaştım, izlediğim ve YouTube videolarında karşılaştım. Birçok insan gibi ben de böyle izlediğimiz dizilerde, filmlerde bir konser sahnesi gördüğümde ya da insanlar böyle birbirlerini sarılıp öptüklerinde falan tedirgin oluyorum. Allah'ım diyorum yani, böyle iki saniye bir tedirgin oluyorum. Ne yapıyor bunlar? İhbarleştirdik yani bu durumu.
Bir de buradaki insanlar çok şeydir ya Nida. Yani Amsterdam'da gerçekten böyle o barlar taşar böyle.
Aha.
Yani böyle insanlar çok sever eğlenmeyi falan. Böyle tıklım tıklım kanalda işte botlarla turlar, o parklar, bahçelerde böyle gerçekten eğlenirler yani. Böyle içerler, gece işte o burası elektronik müziğin başkenti derler, bir sürü meşhur DJ vardır. Ne bileyim işte coffee shoplarımız var mesela, onlar dolar taşar. barlardalar arkadaşlar. Yani onlar bilmiyor musun normale dönecek?
Evet, aslında virüsün yayılması için en verimli ortamlar yani.
Ya kesinlikle. Ya işte burada işte millet ne stokladı diye insanlar paylaşıyordu. Sen de görmüştün burada. İşte kapanacağını duydukları an coffee shop'ların önünde böyle çok uzun kuyruklar
evet
oluştu yani.
Ya mantıklı mı? İnsanlar hani mental sağlıklarını da düşünüyorlar. Birçok insan buna ihtiyaç duyuyor olabilir yani. İçinden geçti biz bugünlerde o yüzden.
Ama hala bir haber. Coffee shop'larımız açık. Kapıdan gidip alışverişini yapabiliyorsun.
Ama yani onlar da acil ihtiyaçlar kategorisinde değerlendirilebilir bence.
Ya bilmiyorum işte, onu alan adam da sonuçta bir ev değiyor falan. Onu da bile yapabilirsin.
Ama ya ne diyor Oktay ya? Yani yanınca kalmaz mikrop, boş versene.
Valla gerçekten yani marketi, ha onu belki bir kısacık söyleyebiliriz. Marketlere işte en son yapılan düzenlemeyle bir marketlere girişi çıkışı bir düzenlediler çok şükür.
Evet.
O yüzden artık işte bir sınırlı sayıda insan markete girebiliyor.
Yani şöyle bir sistem var. Market arabası var sınırlı sayıda. Sen bir tane ekmek bile alsan o market arabasını alıp içeri giriyorsun. Bir kişi girebiliyorsun. İşte tuttuğun yerleri falan şöyle bir dezenfektanla temizliyorlar. Eline falan dezenfektan sıkıyorlar. İçeride belli bir sayıda insan var marketin içinde. İşte nasıl desem, yani içgüdüsel olarak tabii normalde yapmayacağın, almayacağın şeyler alıyorsun falan, böyle ne yapacağını bilmiyorsun. Yarın da gidebilir miyiz? Biz haftada bir kere markete gidip bu şeyi yönetebiliyoruz.
Evet, haftada bir kere gidiyoruz. Her aileden tek kişiyi kabul ediyorlar. Oktay geldiğinden beri Oktay gidiyor markete. Onun öncesinde de ben ufak tefek böyle hani ne kadar uzun süre yaşarım acaba tek başıma diye birazcık almıştım bir şeyler. Yani işte konserveler gibi, makarnalar gibi, hani insanların stoklayarak değil ama hani
yani şu an
uzun süre evden çıkmamam gerekirse nasıl olur diye. Ya işte bir de şey yani, o kadar ilginç ki getirdiğimiz her şeyi deterjanlı bezlerle, sularla, işte
sıvılar,
yani bir seans oluyor markete gidip gelmek.
Ya bir markete gidip gelmek 2 saat sürüyor ya. Evimizin hemen altında diyebilirim market. Git markette bunu al, bunu al falan, normalde alacağından daha şey yoğun bir alışveriş oluyor. Yani böyle taşıma sınırlarında alıyorsun. O kadar alıyorsun yani bir haftalık alışveriş yaptığın için. Sonra geliyorsun, onları tek tek deterjanlı bezle falan sil böyle. Onları şey yap, yoğurtları yıka, bilmem ne yap falan. İşte bu ne zaman değişecek? Bu hani virüs bitti deseler bile bu değişecek mi? Ondan çok emin değilim. Bir süre gider yani böyle.
Evet, ben de aslında aynı şeyi düşünüyorum. Böyle bu alışkanlık biraz daha devam edecek. Belki de zaten etmesi faydalı olan o başka bir boyutu. Peki şeyi nasıl hissediyorsunuz? Yani bu süreci göçmen olarak yaşamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz?
Sen söyle. Yani özel bir şey var hani başımıza gelir diye. Bu hastaneye düşersek günün
ya aslında onu da kafama bir arkadaşım soktu. Hiç o yönden düşünmemiştim. Şimdi tabii şöyle, buraya bir beyaz yakalı olarak geldik biz. İşte iyi bir kurumunda çalışıyorum, Hollanda'nın. Ondan sonra işte dil biliyoruz. Hani belirli bir gelir seviyesinde hop diye buradaki hayatın içine giriyorsun. Hani yeni göçmen tanımının içinde aslında o eskilerin, göçmenlerin yaşadıkları sıkıntıların %90'ı bence yok. Hani tabii ki psikolojik arka tarafında perdede çalan bir şeyler var. Endişelerin var, sürekli beynin arkasında olan, ama hani günlük hayat rutininde aslında sen buraya yabancı olup gelip çalışan birçok insanla aynı şeyleri yaşıyorsun ve standartlar anlamında baktığın zaman da hani göçmen olman bir Hollandalı'dan seni alt tarafa düşürmüyor bence.
Hı hı.
Ama işte o yüzden de ben böyle biraz şey gibi düşünüyordum. Burası daha hani küçük bir ülke, az nüfuslu, işte gelişmiş bir ülke refah seviyesi anlamında. Her ne kadar işte sağlık sisteminde eleştirdiğimiz birçok şey olsa da hani biz burada hastalanırsak bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyordum.
Hı hı.
Ama şimdi öyle bir noktaya sürüklendik ki işte artık doktorların hasta seçtiği gibi şeyler konuşuluyor. Çünkü yoğun bakım üniteleri işte çok sınırlı. İşte kimin yaşayıp kimin öleceğine karar veriyor doktorlar İtalya'da. Böyle şeyler de duyduk yani. Hani izledik, okuduk. Ufacık bir şeyi bir arkadaşım aklıma soktu yani. Hani öyle bir durumda kalsa acaba işte seçmek zorunda kalsa kendi vatandaşını mı seçer, seni mi seçer dedi. Demiş bulundu yani. Bilmiyorum böyle bir şey yaşar mıyız? Ama onun dışında ben eminim.
Ben bence çok şey değil ya Özlem. Valla için rahat olsun. Avrupa standartlarında çok yeterli.
Evet, hani benim de hiç düşündüğümü hissettiğim bir şey değil. Hani dediğim gibi yani o 60'ların 70'lerin göçmenleriyle aynı şekilde olduğumuzu düşünmüyorum. Şanslıyız yani o nesle nazaran. O yüzden ben aslında sadece göçmen olduğum için burada ekstra bir şey yaşar mıyım? Yaşamayacağımı düşünüyorum. Ama tabii hani ailem uzakta, arkadaşlarımın çok büyük bir kısmı Türkiye'de. Hani aklım hep orada. Belki burada hani ailesi yanında olan, onlarla görüşebilen, az da olsa bir şekilde iletişim kurabilen insanlara göre psikolojik olarak bence çok daha fazla etkileniyoruz. Ve o belirsizlik, belki hani şey belirsizliğinden bahsetmek lazım. Hani burada bu iş sebebiyle buradayız. Ekonomilerin yani teker teker iyice kötüye gittiği bir dünyada yaşıyoruz. Hani işimizi kaybedersek nasıl bir denklemle karşılaşırız? Tabii onlar bambaşka tarafları yani hikayenin. Ama günlük hayatımızda hani ah işte buradayım. Ya belki yalnız olsam çok daha farklı hissederdim. Burada tek başına yaşamaya çalışan biri olsam ama bilmem, Oktay'la da iyi anlaşıyoruz evin içinde.
Henüz şey olmadı yani. Henüz bu yani. Karikatürlerdeki gibi dört hapis ne diyor?
Dört duvar mezar olmadı yani.
Evet, neyse ki doğru evlilikler yapmış olmanın sonuçları yani karantinada evlilikler kendini bir kere daha doğruladı diyorum ben aslında.
Yani evet, birlikte vakit geçirirken.
Karantina kalktıktan sonra bakmak lazım. Şu anda kimse renk vermiyor da olabilir.
Ne kadar uzun süreceğini de bilmiyoruz yani. Neye süreceğiz? Evet, Oktay evet. Böyle zeytinyağlar falan yapmaya devam ederse çok şikayetçi olacağımı sanmıyorum. Halbuki gayet memnunum yani.
Çok normal ya, bence de kulağa hoş geliyor Özlem, ama şey yani Çin'de biliyorsunuz aslında boşanma oranları falan arttı söyleniyor karantinadan sonra. Bir de karantina bitince konuşuruz.
Kesinlikle evet. Güzel şeyler konuşmayı umuyorum.
Şu anda kimse renk vermiyor.
Son olarak aslında ben pandemikte konuştuğum herkese bu soruyu soruyorum. Size de soracağım. Böyle bugünlere bir not bırakmanız gerekse ne söylersiniz diye soruyorum. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Atıyorum bir yıl sonra bu kaydı dinlediğinizde ne duymak size iyi gelir? Böyle derin bir sessizlik.
Bir yıl sonra ben yani böyle her şeyin, ben bilmiyorum biraz karamsarım belki ama bir yıl sonra çok değişmeyeceğini düşünüyorum yani ortamın. O yüzden belki bugünümüzü mü ararız? Bilmiyorum ki. Ya çok negatif bir şey şu anda hissetmiyorum ya. Ben de bir tuhaflık var bilmiyorum ama.
Ya belki de sen böyle kendini gerçeklik bandında tutmak için ciddi bir çaba sarf ediyor olabilirsin Oktay. Yani karamsarlık olarak değerlendirmiyorum aslında ben senin bu söylediklerini.
Ya şöyle bir şey der miyiz? Ondan emin değilim. Lan işte 3 aydır evdeydik. Keşke şunu da yapsaydık. Ben hep bilmiyorum yani. Hatta şöyle biraz şey komik gelebilir ama işte yarın deseler ki her şey bitti, normale döndü, hadi devam. Biraz sanki üzülürmüşüm gibi falan geliyor ya.
Ama bu şundan kaynaklanıyor bence. Ya aslında benim sürekli düşündüğüm şeylerden biri, konulardan biri şu. Biz bir film izliyor olsaydık şu an başımıza gelenlere, işte bir saat mi sürecek film, iki saat mi sürecek, sürekli bir tüylerimiz diken diken olarak izlerdik bu filmi, eminim. Böyle filmlerde izledik yani, bir sürü distopya konusunu uyarlamış. Ama içindeyken insanlar şunu fark etti, biz de bunu fark ettik. Bir şeyler oluyor, kötü bir şeyler oluyor. Birçok insan hastalanıyor, birçok insan sevdiklerini kaybediyor. Ama biz işte sabah kalkıp hadi bir de Türk kahvesini yapsak bu kahvaltının üstüne gibi bir normallik seviyesinde hayatımıza devam edebiliyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden biri henüz hastalanmadık, umarım hastalanmayız. Ve bir yakınımızın böyle bir sıkıntı yaşamasına henüz şahit olmadık. O yüzden gündemimize bu böyle hala uzaktan geçen bir araç gibi girip girip çıkıyor yani. Bizi henüz etkilemedi.
Yani işte ateş düştüğü yeri yakar. Evet. Yani gerçekten çok doğru.
Yani o yüzden de hani şimdi nasıl işte evimizdeyiz, sıcak, temiz, paramız var, gıdamızı alabiliyoruz. İşte o insanların çok şikayet edebilecek bir durumda olduğumuzu ben düşünmüyorum yani. İşlerini kaybedenler, yakınlarını kaybedenler, o belirsizlik bulutu bir herkes için farklı renkte bence.
Vallahi para verip satın almak istesen böyle ortam kuramazsın diye de o yüzden bir şey
ama kendimi yani düşündüğüm konu şuydu. Bu kadar çok ölümü düşünerek hala normal bir hayat, normal bir gün geçirmeye çalışmak aslında zor. Herkesi bence mental anlamda çok yoruyor. Bir yıl sonra bir şeyler değişir mi değişmez mi bilmiyorum ama toplumsal ilişkilerde de hepimizin düşünce yapısında da hissediş şekillerimizde de bence çok fazla şey değişmiş olacak. Kendime ne demek isterim bilmiyorum yani normalimizi çok kaybetmediğimiz başka bir normal tanımlamak zorunda olmadığımız bir zaman diliminde oluruz umarım. Çünkü şimdi bu normalimiz oldu bizim yani sabah kalkıp evden çalışmak işte her gün o haberlerde bilmem kaç kişi ölmüş kafa sayar gibi buna bakmak falan bu normalimiz olmaya başladı yani.
Etkilemiyor.
Çünkü işte dediğim gibi hani sürekli o normal tanımı değişiyor. Çok bu negatif hissetmemekle birlikte hani gün içinde yani büyük resme baktığımda açıkçası kendimi bayağı rahatsız hissediyorum ben. O belirsizlikten rahatsızlık duyuyorum yani. Gelip gidiyor ruh halim diyebilirim.
Hepimiz için öyle yani bakma iyi olmaya direniyoruz ama herkesin ruh hali çok dalgalı.
Dalgalı evet.
Ve bir de görüşmediğimiz kadar aslında insanlarla bu izole ortamdayız ama görüşüyoruz ya ben çok uzun arkadaşlarımı arıyorum ve normalde her gün gördüğün insanla ne kadar konuşursun?
Evet.
Bir arıyorum yarım saat 45 dakika böyle hiç konuşmayacağım insanla da konuşabiliyorum. Annemlerle her gün görüntülü görüşüyorum normalde belki her gün görüşmezdim. Aynı evin içindeki aileler zaten hani ister istemez bir araya geldiler, yakınlaştılar. Birbirlerini daha iyi tanıdılar. Bu başka dünyalarda da olsak işte şey yaptık birbirimize çok fazla görüşüyoruz, konuşuyoruz açıkçası.
Ya ama mesela onda da şöyle düşünüyorum. Aslında bizim hayatımız 1,5 yıldır böyle. Biz 1,5 yıldır aslında işte Türkiye'deki arkadaşlarımızdan, ailemizden uzaktayız. Bu anlamda bizim için bir şey değişmedi.
Belki
değişen şöyle bir şey oldu. Artık ortak bir payda var.
Evet.
Yani endişe herkesin endişesi.
Evet.
Ve herkes bu endişeli ortamda birbirinin nasıl hissettiğini merak ediyor. Bir dayanışma gibi bir yandan. Bir yandan hani o işte bizde böyle oldu, işte sizde de böyle mi oldu o paylaşma isteği. Hı-hı. Mesela ben bunu da çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Yani şu an işte herkes haftada en az 3 kere görüntülü bilmem hangi arkadaş grubuyla falan görüşüyor ya. Hani görüyoruz sosyal medyada falan da paylaşıyor insanlar. Mesela bu 1 yıl böyle yaşarsak devam edebilecek mi böyle? Bence etmeyecek. Yine insanlar daha bence az birbirlerini arayıp sormaya başlayacaklar. Çünkü o ilk zamanki ortak paydamız başka bir evet ya başka bir şeye dönüşecek.
Öyle ama şimdilik.
Şimdilik evet.
Şimdilik iyi ya yani.
Bir yandan da insanlar hani kendi başlarına kalmayı beceremiyorlar. Hani bu karantinanın aslında getirdiği en büyük zorluklardan biri de belki bu. O yüzden bu bahsettiğiniz işte aramalar çoğalıyor, konuşma süreleri uzuyor falan. Ama hani bir yıl sonra bunun kalmayacağı konusuna ben de katılıyorum Özlem. Çünkü o gene az önce söylediğin şeye dönüyor. Normalleşecek artık buna da alışmak zorunda kalacağız. Bu mesele bu kadar uzayacaksa herkes kendi kendine idare etmeyi de öğrenecek diye düşünüyorum.
Ya işte hayatımızın böyle %75'inin falan iş hayatı olduğunu düşünürsek bu işinden olan insan çok büyük boşluğa düşmüştür.
Evet.
Ama ben kendi adıma konuşursam mesela benim için çok büyük bir değişiklik olmadı. Ben zaten evde vakit geçiriyordum yani. Nasıl geçireceğimi de biliyordum. Bir şeylerim vardı uğraştım ettim. Benim için öyle olmadı. Özlem'in işi devam ediyor hala.
Evet.
Yani kişisel olarak söylüyoruz bunları tabii. Bu yüzden çok bir şey olmadı.
Evet. Bir de ben şeyi de çok kıymetli buluyorum. İnsanların hani işte evde vakit geçirmek için ya da işte bu süreci daha pozitif atlatabilmek için kendilerine buldukları meşgalelere sarılmalarını. Ne bileyim işte herkesin gerçekten ekmek yapmasını ve bunu paylaşmasını ben güzel buluyorum ya. Böyle kıymetli buluyorum. Bilmiyorum yani. Ya da işte yogadır, başka hiç yani yapmayan, böyle bir rutini olmayan insanların hani evde farklı farklı şeyler denemelerini, bunları birbirleriyle paylaşmalarını ve bu bana iyi geldi, sana da iyi gelebilir demelerini bayağı kıymetli buluyorum. O da güzel bir artısı bence hepimizin yanına yani.
Evet. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Aslında yani böyle konuşsak sabaha kadar konuşurmuşuz gibi hissediyorum. Ama bu podcast'in dinlenebilir olması için bir noktada kaydı durdurduktan sonra devam edebiliriz.
Olabilir. Çok keyif aldık Nida. Gerçekten güzel bir fikirmiş.
Ya ben sizi duyduğuma çok sevindim bu vesileyle gerçekten.
Valla podcastler iyi oluyor. Ben bu aralar Euro Truck Simulator diye bir kamyon sürme oyunu oynuyorum çok uzun zamandır. Orada podcast dinlemeyi çok seviyorum. Kendimizi kamyon sürerken dinleyeceğim.
Ya çok güzel. Peki ekleyeceğiniz son bir şey yoksa pandemi bu bölümünü burada kapatıyorum.
Un yok Nida, un. Ama bunu ekleyebiliriz yani. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde.
Gerçekten.
Bir un eksikliği yaşıyor. Un ya, yüzüne bakmadığımız normalde yani hiç.
Ya gerçekten bilmiyorum. Bugün mesela kek yapacaktım. Dedim ki Özlem, daha geçen hafta kek yaptın. Haftaya yap. İdare kullan evdeki unu dedim. Yani hani böyle gerçekten un bulamıyoruz. Her şey var markette. Yani hiçbir şeyin eksikliğini hissetmiyoruz ama un yok.
Bazı yemeklerin içine bir kaşık un koyarsın ya kıvam atlasın diye. Bunu bile insan düşünmüyor.
Gördüğün gibi Oktay kendini gerçekten çok geliştirdi mutfak konusunda.
Gerçekten ya. İnce noktaları falan bayağı kapmış yani. Arkadaşlar un burada da yok. Yani biz böyle Burak'la bir şey Türk marketinde un bulduk dün. O da üstündeki alfabeyi tanımadığımız bir unu. Yani inşallah undur deyip aldık, un çıktı.
Ya işte en basit şeyler, ya bunlar en temel şeyler. Yani onların ne kadar kıymetli olduğunu görüyor insan ya.
Evet, gerçekten öyle. Peki, teşekkür ederim Oktay ve Özlem.
Biz teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz Nida.
Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com/medyapod